Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. Araf suresinin 54 ve 55. ayetlerini İranlı karilerden Ali Asgar Burumen'den dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين صدق الله العلي العظيم
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçekten sizin Rabbiniz, 6 günde gökleri ve yeri yaratan, sonra da arşa istiva eden Allah'tır. Gündüzü durmaksızın kendisini kovalayan geceyle örten, güneşe, aya ve yıldızlara kendi buyruğuyla baş eğdirendir. Haberiniz olsun, yaratmakta da, emir de yalnızca O'nundur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne yücedir. Rabbinize yalvara yalvara ve için için dua edin. Şüphesiz O haddi aşanları sevmez.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle, 7.20 ile 8.50 arasında, kısa dalga 25 metre, 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında, kısa dalga 31 metre, 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında, orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. İran Radyo Podcast. Fars Körfezi sadece bir isim değil. İran'ın güneyindeki mavi sularda akan İran'ın binlerce yıllık uygarlığı, kültürü ve kimliğinin rivayetidir. Tarihi yazıtları incelemekten uluslararası belgeleri incelemeye kadar her şey hiçbir eylem ve girişimin değiştiremeyeceği bir gerçeğe tanıklık ediyor. Bu körfez her zaman Fars olmuştur ve hep böyle kalacaktır. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, Sonsuza Dek Fars Körfezi isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu podcast bir mavi alanın ölümsüzleşen tarih, coğrafya, kültür ve kimliğin belgesel ve araştırmacı bir anlatımıdır. Bugün sizlere tarihin kalbinden sonsuza dek Fars Körfezi isimli podcast'te bu uçsuz bucaksız mavi alanı mesken edilmiş olan medeniyetlerin ve insanların hikayelerinden bahsetmek istiyoruz. Milattan önce 8 ile 6. yüzyıllara ilk Aryan hanedanı olan Medlerin İran platosunda ve bugün Fars Körfezi olarak bildiğimiz bölgenin çevresinde iktidara geldiği ve hakimiyet bayraklarını bu bölgeye diktiği zamana bir yolculuk yapmak istiyoruz. Sonsuza Dek Fars Körfezi isimli podcast'in bugünkü bölümünde Med krallarını, bu dönemin kültürel, sanatsal ve bilimsel başarılarını, onların görkemli başkentleri Ekbatan'ı, Fars Körfezi'nin onların yaşam ve medeniyetindeki önemli rolünü, ayrıca bu çağın nasıl sona erdiğini ve İran tarihinin bir sonraki dönemine geçişini yakından ele almayı amaçlıyoruz. Ve Zagros Dağları'nın kalbine, ebedi Fars Körfezi'nin kıyılarına ve tarihin belirleyici anlarına adım atmak istiyoruz. Fakat tarihi yolculuğumuza çıkmadan önce, bu podcast'in İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast olduğunu belirtmek istiyoruz. Ayrıca daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tarihin derinliklerine bu heyecan verici yolculukta bize katılın. Evet arkadaşlar, binlerce yıl öncesinden Aryan kavimlerinin Sibirya'nın soğuk topraklarından ve Orta Asya'nın geniş steplerinden uzun ve inişli çıkışlı bir yolculuktan sonra İran platosuna ayak bastığı bir dönemde başlıyor bizim anlatacaklarımız. Savaşçı ve besici insanlar olan bu Aryanlar yavaş yavaş bu geniş ülkenin çeşitli bölgelerine yerleştiler. Doğudan bugünkü Hindistan'daki Indus nehri kıyılarına, batıdan Fars körfezine ve güneyden Uman denizi ve Hint okyanusuna kadar. Ancak bu kavimler uzun süre boyunca kabileler halinde ve dağınık bir şekilde yaşadılar. Onları tek bir bayrak altında birleştirebilecek merkezi bir yapıya veya bir hükümete sahip değillerdi. Ancak M.Ö. 8. yüzyılda güçlü bir iradeye ve büyük ideallere sahip Diako adında bir şahsiyet tarih sahnesine ayak bastı. Yunan tarihçi Herodot'un adil ve zeki bir lider olarak tanımladığı Diako, dağınık Med kabilelerini bir araya getirdi. Ve İran platosunda ilk merkezi Aryan devletini kurdu. Başkenti için İran platosunun batısında Zagros dağlarının kalbinde stratejik bir yer seçti. Günümüzde Hemedan olarak bildiğimiz Ekbatan şehrini. Bu şehir seçkin coğrafi konumuyla yalnızca askeri saldırılara karşı güçlü bir kale bilinmekle kalmayıp aynı zamanda giderek kültür ve ticaret alanında da önde gelen bir merkez haline geldi. Bu konuya ilerleyen dakikalarda ayrıntılı bir şekilde değineceğiz. Ancak Diako'dan sonra Med hanedanından Frutiş, Kiaksar ve Astiak gibi başka krallar da tahta çıktı. Ve bu hanedanın hüküm sürdüğü toprakları Fars Körfezi'nin kuzey kıyılarına kadar genişlettiler. Örneğin Diako'nun torunu olan Hovaşeter olarak bilinen Kiaksar, askeri dehası ve siyasi öngörüsü sayesinde Babillerle ittifak kurarak güçlü Asur İmparatorluğunu yıkmayı başardı ve Medleri o dönemin en büyük güçlerinden biri haline getirdi. Eski Farsça'da iyi anlamına gelen Hu ve kral anlamına gelen Heştere kelimelerinden türeyen ve genel olarak iyi kral anlamına gelen Hovaşetere imparatorluğu batıda günümüz Kızılırmak olan Helios nehrine, doğuda Ceyhun ırmağı ve güneyde Fars körfezi kıyılarına kadar uzanıyordu ve bazı büyük araştırmacılara göre kendi döneminin en büyük imparatorluğuydu. Ancak Medleri farklı kılan yalnızca askeri zaferleri değil, aynı zamanda zengin kültürleri, gelişmiş sanatları ve ülkelerine yönelik ileri görüşlü yaklaşımlarıydı. İşte bu da muazzam bir medeniyetin temelini attı. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak için o dönemde Güney İran'a binlerce yıldır altın bir ticaret yolu gibi farklı medeniyetleri birbirine bağlayan Fars Körfezi'ne doğru bir yolculuk yapalım. Medler döneminde Fars Körfezi bu kavmin yaşamında dolaylı ama çok hayati bir rol oynuyordu. Medler doğrudan Fars Körfezi kıyılarında yaşamıyorlardı. Başkentleri Ekbatan kenti Zagros dağlık bölgelerinde yer alıyordu ve onlar serin iklime ve yüksek rakımlara alışkındılar. Ancak bu durum Fars Körfezi'nin onlar için önemsiz olduğu anlamına gelmiyordu. Aksine bu mavi sular ticaret, kültür alışverişi hatta siyasi nüfuz için büyük bir iletişim köprüsü olarak kabul ediliyordu. Fars Körfezi o dönemlerden itibaren büyük medeniyetleri birbirine bağlayan uluslararası bir ticaret yolu olmuştur. Mezopotamya'dan Babil ve Ninova şehirlerine, Arap Yarımadası'na, baharatları ve değerli kumaşlarıyla Hindistan'a, fil dişi ve nadir mallarıyla Afrika'ya kadar. Bahreyn, Umman, Mekran kıyıları ve Geşm ve Hürmüz gibi adalar gemilerin Bedihşan'dan lapis lazuli, Zagros madenlerinden altın, Hint baharatları, Fenike'nin değerli kumaşları ve değerli metalleri taşıdığı hareketli limanlardı. Medler bugünkü Fars bölgesi olan Antik Pars ve bugünkü Huzistan olan Susa gibi güney eyaletleri aracılığıyla bu kıyılara bağlıydılar. Karun ve Kerhe vadileri de doğal yollar gibi işlev görüyor ve bu bağlantıyı mümkün kılıyordu. Son Med kralı Asiyan hükümdarlığı döneminde arkeolojik kanıtlar onların Kirman, Mekran, Beluçistan kıyılarına ve hatta Fars Körfezi adalarına kadar nüfuz ettiklerini göstermektedir. Örneğin Geşm adasındaki laf da Medler dönemine ait olan ve onların bu bölgedeki varlıklarını gösteren aletler ve yapılar bulunmuştur. Ayrıca M.Ö. 169'da yaşamış olan Yunan tarihçisi Aksarhis, Fars Körfezi adaları Geşm dahil olmak üzere hüküm süren Eritras adlı bir Pers hükümdarından bahseder. O aynı zamanda Güney Arabistan'daki Yemen kıyılarında yer alan Mutlu Adalar, Sokotra olarak bilinen takım adalarda Pers ve Kirmanlı tüccarların varlığından da bahsetmektedir. Ancak bu nüfuzun bazı sınırlamaları da vardı. Medlerin güçlü bir donanması yoktu ve askeri güçlerinin çoğu karada yoğunlaşmıştı. Bu durum Fenikeliler veya Babililer gibi denizci medeniyetlerle ciddi bir rekabet haline girmelerini engelliyordu. Ayrıca güneyin sıcak ve nemli iklimi onlar için zordu ve asıl odak noktaları Asur ve Lidya ile kuzeydeki savaşlara yönelikti. Buna rağmen Fars Körfezi'ne ulaşma çabaları bu bölgenin stratejik önemini derinlemesine anladıklarını ve bu hayati ticaret yolundan bir pay alma isteklerini göstermektedir. Esasen Medlerin en büyük güçlü yönlerinden biri Ekbatan'dan tüm antik dünyaya yayılan örümcek ağı gibi geniş ticaret ağlarıydı. Başkentleri Ekbatan büyük bir ticaret merkezi olarak işlev görüyor ve atan bir kalp gibi malları, fikirleri ve kültürleri dünyanın dört bir yanına pompalıyordu. Ekbatan'dan Babil'e, İlam'a, Pars'a uzanan kervan yolları vardı. Oradan da Fars Körfezi ve Umman Denizi kıyılarına bağlanıyordu. Peki Medler ne tür mallar ihraç ediyorlardı? Günümüz Afganistan'ında çıkarılan lapis lazuli en önemli ihraç mallarından biriydi. Bu güzel ve kıymetli mavi taş Mısır ve Mezopotamya'da büyük bir popülariteye sahipti ve tüccarlar onu bulmak ve kazanmak için uzun yollar kat etmeye katlanıyorlardı. Zagros madenlerinden altın ve gümüş, buğday ve arpa gibi tarım ürünleri, ayrıca yün ve deri de diğer ihraç malları arasındaydı. Buna karşılık parlak renkli Fenike'nin değerli kumaşları, keskin ve hoş kokulu Hint baharatları, Afrika fil dişi ve karmaşık metal işçiliği ürünleri Fars Körfezi yoluyla Med topraklarına giriyordu. Bu ticaret yalnızca Medlerin ekonomik zenginliğine yol açmakla kalmıyor, aynı zamanda kültürlerini de zenginleştiriyordu. Tüccarlar ve kervanlar hikayeler, törenler ve yeni teknikler getiriyorlardı. Örneğin güneş tanrısı Mitra ve suların tanrıçası Anahita gibi Aryan inançlarına dayanan Med dini ritüelleri Mezopotamya ve İlam kültürlerinden etkilenerek yeni bir biçim aldı. Bu kültürel alışverişler Ahamenişler döneminde de devam etti ve İran tarihinin en önemli dinlerinden biri olan Zertüşlüğün evrimine önemli ölçüde katkıda bulundu. Şimdi Medlerin başkenti Ekbatan'a gitmek istiyoruz. Herodot'un antik dünyanın en görkemli şehirlerinden biri olarak tanımladığı bu şehir. Evet, bu şehir Elbent Dağı'nın eteklerinde kurulmuştu. Devasa 7 katlı surlarıyla aşılmaz bir kale gibi görünüyordu. Her sur farklı bir renkte dekore edilmişti. Beyaz, siyah, kırmızı, mavi, turuncu, gümüş ve altın. Bu renkler sadece güzellik için değildi. Aynı zamanda Medlerin gücünün, zenginliğinin ve büyüklüğünün de bir sembolüydü. Herkese buranın büyük bir imparatorluğun merkezi olduğunu ilan ediyordu. Ekbatan hoş bir iklime sahip bir bölgede yer alıyordu ve Elbent Dağı'nın kaynakları şehrin su ihtiyacını karşılıyordu. Şehrin sokakları düzenli bir planlamayla tasarlanmıştı. Evler tuğla ve taştan inşa edilmişti. Bu da o dönemde onların mimarilerinin ileri düzeyde olduğunu gösteriyordu. Arkeologlar günümüz Hemedan'da yapılan kazılarda taş sütunlu büyük saraylar, dini motiflerle süslenmiş tabunaklar ve suyu dağlardan evlere ve tarlalara taşıyan gelişmiş bir su şebekesi keşfettiler. Karmaşık kanallar ve kanatlardan oluşan bu sistem, Medlerin mühendislik ve şehir planlamacılığı alanındaki yüksek becerilerini göstermektedir. Ekbatan sadece siyasi bir başkent değildi. Aynı zamanda bir kültür ve ticaret merkezi olarak da kabul ediliyordu. Babilli tüccarlar kumaşları ve el sanatlarıyla, İlamlılar seramikleriyle, hatta Kafkasyalılar metalleriyle Ekbatan'a geliyorlardı. Bu yüzden kentin pazarları rengarenk mallarla doluydu. Şehrin tapınakları da ibadet ve halkın toplanma yerleriydi ve dinin Medlerin günlük yaşamında ne kadar önemli rol oynadığını gösteriyordu. Bu durum Medlerin sadece savaşçı ve tüccar olmadıklarını, kültür, sanat ve bilim alanlarında da önemli başarılara imza attıklarını göstermektedir. Onların metal işçiliği o dönemde benzersizdi. Altın, gümüş ve bronz kullanarak günümüzde müzelerde göz kamaştıran takılar ve aletler yaptılar. Örneğin Hemedan kazılarında bulunan altın kadehler, karmaşık hayvan ve bitki motifleriyle onların yüksek beceri ve yaratıcılıklarını göstermektedir. Medlerin dokumacılığı ve çömlekçiliği de Asur ve İlam gibi komşu kültürlerinden ilham alarak önemli ölçüde gelişti. Dokudukları kırmızı ve mavi gibi doğal renklerle ve geometrik desenlerle süslü kumaşlar Mezopotamya pazarlarında büyük bir popülariteye sahipti. Çömlekleri de boğa, at ve ağaç figürleriyle onların doğayla derin bağlarını yansıtıyordu. Bilim alanında da Medler o dönemin yaygın bilimi olan astronomiye özel bir ilgi duyuyorlardı. Gökyüzünü gözlemleyerek ürünlerin ekim ve hasat zamanlarını belirliyorlar ve ticari yolculuklarında yön bulmak için yıldızları kullanıyorlardı. Ekbatan'ın su şebekesi de bir mühendislik harikası olarak kabul ediliyordu. Suyu dağlardan şehre taşıyan kanallar ve kehrizler, onların hidrolik ve doğal kaynak yönetimi alanındaki becerilerini gösteriyordu. Peki bu çok yönlü medeniyet ve bu büyük imparatorluk nasıl sona erdi? Bu bölümün devamında bu konuyu ele almaya çalışacağız. Evet, şimdi İran tarihinin en önemli bölümlerinden birine geçiyoruz. Medler döneminin nasıl sona erdiği ve Ahamenişiler döneminin nasıl başladığı. Bu an İran platosu tarihinde yüzyıllar boyunca bu toprakların kaderini değiştiren bir dönüm noktasıdır. Bu çöküşün hikayesi şöyle başlıyor. Huvaşşetere ölümünden sonra son Med kralı olan Asyak veya diğer adıyla İştüvüyük M.Ö. 6. yüzyılda tahta çıkmıştı. Atalarından Zagros dağlarından Küçük Asya'ya, Kafkaslardan Fars Körfezi sınırlarına kadar uzanan geniş bir imparatorluk miras almıştı. Asyak siyasi evlilikler yapmak ve orduyu güçlendirmek gibi politikalar uygulayarak gücünü korumaya çalıştı. Örneğin Medler ve Persler arasındaki ilişkileri güçlendirmek için kızı Mandana'yı Pers prensi Kambuce ile evlendirdi. Ancak bu evlilik istemeden de olsa kendi hükümdarlığının sonunu hazırlamış oldu. Mandana ve Kambuce evliliğinden sonradan tarihte büyük Kiros olarak tanınacak olan Kiros doğdu. Herodot'un rivayetine göre Aştiyak bir gece garip bir rüya gördü. Rüyasında torunu Kiros'tan kendisine büyük bir tehlike geleceğini ve imparatorluğunu yok edeceğini gördü. Rüyasında Mandana'dan gölgesi bütün Asya'yı kaplamış olan bir asma filizlendiğini gördü. Rüyalarına büyük önem veren Asyak dehşete kapıldı ve daha sonra çocuk yaşta olan Kiros'un öldürülmesi emrini verdi. Bu görevi saray mensuplarından Harapag'a verdi ve çocuğun dağlarda bırakılarak ölmesini emretti. Ancak kader Kiros için başka bir rol biçmişti. Harpag Aştiyag'ın emrini yerine getiremedi ve çocuğu bir çobana teslim etti. Çoban ve çocuğu olmayan karısı Kiros'u kendi çocukları gibi büyüttüler. Kiros bu sıradan çobanın evinde yetişti. Ancak liderlik yeteneği ve keskin zekası çocukluğundan itibaren kendini gösterdi. Büyüdüğünde gerçek kimliğini öğrendi ve Med kralının torunu ve büyük bir imparatorluğun muhtemel varisi olduğunu anladı. Aradan yıllar geçti ve Kiros Pars'a döndü. Bugün Anshan olarak bilinen bölgede güç toplamaya başladı. Aryan bir kavim olan ve Medlerin egemenliği altında bulunan Persler, Aştiyak politikalarından bıkmışlardı. Ağır vergiler, sürekli savaşlar ve güney bölgelerine gösterilen ilgisizlik Persler arasında yaygın bir hoşnutsuzluk yaratmıştı. Kiros bu hoşnutsuzluktan yararlandı, adalet ve özgürlük sloganlarıyla Persleri birleştirdi. M.Ö. 550 civarında Kiros, Asyag'a karşı ayaklandı. Küçük ama motive olmuş bir orduyla Medlerin başkenti Ekbatan'a doğru yürüdü. Bu sırada beklenmedik bir şey oldu. Asyag hoşnut olmayan birçok Med askeri de Kiros'a katıldı. Hatta Kiros'u öldürmekle görevlendirilen komutan Harpagos bile Kiros'un saflarına katıldı. Harpagos'un oğlunun Aşyak tarafından öldürülmesi nedeniyle Kiros'u desteklemeye karar verdiği söyleniyor. Ve son savaş Ekbatan yanlarında gerçekleşti. Aşyak'a olan bağlılıklarını yitirmiş olan Med ordusu pek direnmedi. Aşyak yenildi ve esir alındı. Böylece Med İmparatorluğu yaklaşık 200 yıl sonra sona erdi. Kiros Ekbatan'a girdi ancak bu şehri yok etmek yerine imparatorluğunun ikinci başkenti yaptı. Medlerin düşüşüyle Ahamenişiler dönemi başladı. Bu dönem tarihte eşsiz bir imparatorluğun kuruluşunun başlangıcıdır. Ve bu dönemde Fars Körfezi tamamen farklı bir rol üstlenecektir.
Thank you.
Evet değerli dinleyiciler, Medler dönemine yaptığımız yolculuğun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Medler tüm iniş çıkışlarına ve tüm sınırlamalarına rağmen daha büyük ve daha görkemli bir medeniyete miras kalacak bir uygarlığın temelini attılar. Evet, Aşriyag'ın düşüşü ve Büyük Kiros'un yükselişiyle Ahameniş dönemi başladı. Kiros, Medlerin mirasını devraldı ve onu eşi benzeri görülmemiş bir ihtişama ulaştırdı. Bu dönemde Fars Körfezi, Medler zamanında uzak bir arzu olmaktan çıkıp küresel ticaretin ana arteri haline geldi. Ve İranlıların tarihi ihtişamına duyulan saygıdan dolayı adı tarih yazıtlarına sonsuza dek Fars Denizi olarak kazındı. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım. Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşıyoruz. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden bahsedeceğiz. Bugün yine İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizde geçtiğimiz bölümlerde başladığımız tevhid ve Allah'ı tanıma inancına yönelik yaratılış alemindeki acayip olguları incelemeye devam etmek istiyoruz. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde insanın emsalsiz yaratılışına temas ediyor ve insanı tüm acayip yönleri ile yaratmayı sınırsız ilim ve gücünün işareti olarak buyuruyor. Yüce Allah'ın harikulade güç ve tedbirlerinden biri insanı ana rahminde şekillendirmesidir. Cenin en başta herhangi bir organ veya uzuvdan yoksundur. Fakat çok hızlı bir şekilde ve her gün yeni bir şekil ve yapıya kavuşur. Sanki usta bir ressam gece gündüz cenin üzerinde çalışmakta. kısa bir sürede bu naçizane zerreden görünüşü düzgün ve iç organları ve yapısı şaşırtıcı bir düzene sahip olan bir mahluk yaratmaktadır. İnsan yaratılışına şöyle bir baktığımızda bu mahlukun varlık aleminin en güzel mahluklarından biri olduğu ve Yüce Allah'ın insanı yaratırken gücünü en güzel biçimde ortaya koyduğu anlaşılıyor. Allah-u Teala bu muazzam gücüne Mü'minun suresinin 12 ile 14. ayetlerinde şöyle buyuruyor. Andolsun biz insanı çamurdan süzülüp çıkarılmış bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka yaptık. Peşinden alakayı bir parçacık et haline soktuk. Bu bir parçacık eti kemiklere çevirdik. Bu kemikleri etle kapladık. Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik. Yapıp yaradanların en güzeli olan Allah pek yücedir. Cenin şekillenmeye hazır hale geldiğinde göz, kulak, beyin ve vücuttaki diğer organları oluşturan hücreler aralıksız ve hummalı bir çalışma başlatıyor. Kur'an-ı Kerim bu harikulade ve organize çalışmanın Allah olmaksızın asla mümkün olamayacağını hatırlatıyor. Gerçekten de akıllı ve bilge ve tedbirli bir yaradan olmaksızın insan vücudunu oluşturan hücreler nasıl bu denli titiz ve dikkatli bir şekilde amacını izleyerek insan gibi harikulade bir mahluku yaratabilir? Kur'an-ı Kerim Haşr suresinin 24. ayetinde de Yüce Allah'ın yaratıcı gücü hakkında şöyle buyuruyor. O yaradan, var eden, şekil veren Allah'tır. En güzel isimler O'nundur. Göklerde ve yerde olanlar O'nun şanını yüceltmektedirler. O galiptir, hikmet sahibidir.
Tahran Radyosu.
İmam Sadık aleyhisselam Mufassal adında talebelerinden birine Allah'ı tanıma ve tevhid dersi verirken insanın yaratılışı hakkında şöyle buyuruyor. Ey Mufassal! İlkin cenin ana rahminde şekillenir. Burası öyle bir yerdir ki ne göz görür ne de herhangi bir el ulaşır. Tedbirin bu merhalesi cenin tamamlanıncaya kadar ve ihtiyacı olan her organ oluşuncaya dek devam eder. Ardından bu dünyaya ayak basar. İnsan vücudunda açık gizli her şey yerleştirilmiştir. Organlardan tutun ta kemik, et, beyin, damar, mafsallara kadar vücuttaki bütün organlar birlikte öylesine büyür ve gelişir ki hiçbirinin şekli değişmez, sayıları ne artar ne de azalır. Bilindiği üzere yeryüzünde yaşayan tüm canlı mahlukları vücutları hücre adında en ufak zerreden oluşur. Hücreler gerçekte hayvan ve bitki yaşamının temelini oluşturur. İnsan vücudu da bu küçük zerrelerden oluşur. İnsan vücudunda hücre sayısı oldukça fazladır. Birbirine benzerlik arz eden ve belli bir görevi yerine getiren hücreler topluluğu bir dokuyu oluşturur. çeşitli dokuların bir araya gelmesiyle organlar şekillenir ve organların bir araya gelmesinden bir sistem ortaya çıkar ki bu sistemlerin her biri vücut için hayati önem arz eden bir görevi yerine getirir. Örneğin kan dolaşım sistemi, sindirim sistemi ve solunum sistemi gibi. Canlıların yapısını oluşturan en temel organ olan hücrenin oldukça karmaşık bir yapısı vardır. Hücrenin dış kabuğu şaşırtıcı bir fonksiyonu söz konusudur. Bu kabuk besin maddelerini ve mineralleri hücrenin içine ulaştırır ve zararlı maddelerden korur. Hücre ihtiyacı olan besin maddesini cezbetmek için diastaz adında bir madde salgılar ve besin maddesini kabuğundan sindirir. Sindirilen madde hücre tarafından tüketilir. Bu maddenin bir bölümün enerjiye dönüşürken diğer bölümü de hücrenin büyümesinde ve gelişmesinde kullanılır. Hücreler beslenme ve büyüme yoluyla belli bir ölçüye kadar büyüyebilir. Bundan sonra bölünerek üreme sürecine geçer. Şöyle ki bir hücre iki canlı hücreye bölünür. Bundan sonra her bir hücre bağımsız olarak yaşamını sürdürür. İnsan vücudundaki sistemlerin işlevi oldukça karmaşık, aynı zamanda zariftir. Bu işlevleri tanımak bilim adamlarının yüzyıllarca süren çalışmalarının sonucudur. Gerçi son yıllarda bilim, İnsan vücudundaki mekanizmaları tanıma konusunda büyük ilerlemeler kaydetmiş. Bu ilerlemelerde tıp bilimine büyük katkısı olmuştur. Ama yine de insanın bilinmeyenlerinin sayısı çoktur. Yine bilindiği üzere insan vücudunda hayati bir madde olan kan adında bir sıvı dolaşır. Kan çeşitli maddelerden ve unsurlardan oluşur. Kanın %80 kadarı sudan ibarettir. Kanda tuz, sodyum, fosfat, potasyum, kalsiyum, şeker, yağ ve çeşitli gazlar bulunmaktadır. Kanda iki grup canlı organizma vardır ki bu sıvının önemli bir bölümünü oluşturur. Bunlara akyuvarlar ve alyuvarlar adı verilir. Akyuvarlar ve alyuvarlar plazma adı verilen sarımsı bir sıvı içinde mahlüldür. Alyuvarlar kanın kırmızı renkte görünmesini sağlayan maddedir. Her milimetre küp kanda yaklaşık 5 milyon alyuvarlar vardır. Alyuvarlar vücuttaki hücrelere oksijen ulaştırma ve zehirli maddeleri def etme görevini yerine getirir. Bir başka ifadeyle erzakı dağıtmakla görevlidir. Alyuvarlar görevini en iyi şekilde yerine getirir. Öyle ki hatta vücuttaki milyarlarca hücreden bir tanesi bile alyuvarların hizmetinden mahrum kalmaz. Akyuvarların sayısı çok daha azdır. Yani her milimetre küp kanda yaklaşık 7000 akyuvar vardır. Akyuvarlar savunma hattının askerleri gibi sürekli alarm durumundadır ve mikropların saldırısı durumunda vücudu onlara karşı korur.
Thank you.
İnsan vücudunun savunma sistemi de oldukça karmaşıktır. İnsan vücudunda bulunan salgı bezleri, pankreas ve kemik iliğinde akyuvarlar üretilir. Bu organlarda üretilen akyuvarlar yapı itibariyle birbirinden farklı olmalarına karşın ortak bir hedefi izler. O da mikroplar ve virüsler gibi yabancı unsurlara karşı direnmektir. Akyuvarlar insan vücudunun güvenlik sisteminin bir parçası sayılır ve vücudu çeşitli hastalık ve etkenlerine karşı korur. Bakteriler, virüsler, mantarlar ve parazitler türlü yollardan vücuda girer ancak akyuvarlar tarafından yok edilir. İnsan vücuduna yabancı bir unsur girdiği vakit akyuvarlar hemen bulaşma noktasını tespit eder ve çeşitli yollardan tehlikenin yayılmasını önler. İnsan vücudu akyuvarlar yardımı ile yabancı unsurlarla mücadele için çeşitli taktikler uygular ve vücuda giren yabancı unsuru etkisiz hale getirmek için antikor adında bir madde üretir. İnsan vücudunda üretilen antikorların türlü işlevleri söz konusudur. Örneğin bazı antikorlar mikropları imha etmek içindir. Bazıları yılan ve akrep gibi hayvanların zehrini etkisiz hale getirir. İnsan vücudunun şaşırtıcı özelliği her türlü dış unsura karşı uygun antikor üretebilmesidir. İnsan vücudunun savunma sistemini incelediğimizde akla gelen ilk soru hangi gücün bu karmaşık sistemi yönettiği sorusudur. Acaba kim akyuvarlara vücudu bu şekilde akılcı, düzenli ve sistematik bir şekilde savunmayı öğretmiştir? Kim şu ufacık hücrelere her türlü dış etkene karşı uygun antikoru üretmesini öğretmiştir? Bunu yüce ve bilge Allah'tan başka kim yapabilir? Kur'an-ı Kerim, nefis olarak tabir ettiği insanın iç dünyasını, hakikatleri keşfetmek ve öğrenmek için değerli bir kaynak olarak tanımlıyor ve önemini Fussilet Suresinin 53. ayetinde şöyle buyuruyor. İnsanlara ufuklarda ve kendi nefislerinde ayetlerimizi göstereceğiz ki onun Kur'an'ın gerçek olduğu onlara iyice belli olsun. Rabbinin her şeye şahit olması yetmez mi? İnsan vücudu ve sahip olduğu uygun ve uyumlu organları ve onca sistemi ve titiz mekanizmaları her şeyin ötesinde akıl ve düşünce gücü yüce Allah'ı daha iyi tanımak için en ilginç kaynak ve defterdir. Eğer kendi nefsimizin üzerinde düşünecek olursak, içimizde küçük bir parçası var olan ilahi sonsuz kaynağa yönelmiş oluruz. İnsan vücudunda yaratılış sırları üzerinde düşündüğümüzde ve yine vücuttaki çeşitli sistemleri çalışmalarına gözden geçirdiğimizde, içimizde şükretme duygusu gelişir. İşte bu noktada Yüce Yaradan'ın sonsuz güç ve hikmeti karşısında boyun eğmek gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, İslam'ı Tanıyalım isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aile ocağı, sevgi ve aşk yuvası.
Bugün ailenin üreme, talim ve terbiye ve duygusal ihtiyaçları karşılamak gibi bazı işlevleri üzerinde durmak istiyoruz. Birlikte deneyelim.
Geçen bölümde aile ocağının tanımı ve sizler için hazırladığımız dizi programımızın ana eksenlerinden söz ettik. Bugün biraz önce de belirtildiği üzere ailenin üreme, talim ve terbiye ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamak gibi bazı işlevleri gözden geçirmek istiyoruz.
Aile ocağı her toplumun ilk temel taşı ve aynı zamanda en temel kurumlarından biri sayılır. Bu kurum toplumun diğer kurumlarına eşgüdümlü hareket ederek insan kişiliğinin gelişmesine ve yücelmesine katkı sağlayabilir. Bu yüzden ailenin tanımı işlevleri, tesirleri ve önemli zamanların büyük ilgi duyduğu belli başlı konulardır. Aile üzerinde araştırma yapanlar ve kanaat önderlerine göre bu temel kurum cinsel ve duygusal ihtiyaçların tatmin edilmesi, üreme ve nesillerin gelişmesi ve iktisadi gereksinimlerin giderilmesi için en uygun zemindir.
Batılı uzmanlar William Ogburn ve Clark Tibbets, 1934 yılında ailenin işlevleri için üreme, destek ve koruma, sosyalleşme, cinsel davranışları düzenleme, duygu ve birlikteliği geliştirme ve sosyal konum kazandırma gibi 6 temel işlevden söz etti. Gerçi günümüzde ailenin işlevleri çağdaş yaşam tarzı ve yeni sosyal şartlara göre değiştiği ve yeni işlevler kazandığı da unutulmaması gerekir. Buna göre eğitim, dini terbiye, sosyal denetim, iktisadi ihtiyaçların karşılanması, boş zamanların değerlendirilmesi ve kişiliğin gelişmesi ve pekişmesi gibi işlevleri de ailenin işlevleri arasında sayabiliriz.
Ailenin çeşitli işlevleri arasında üremenin özel bir konuma sahip olduğu söylenebilir. Neden? Çünkü ailenin bekası üremeye ve nüfusunun da çoğalmasına bağlıdır. Bundan başka evlatların varlığı aile için neşe ve mutluluğa ve temellerinin güçlenmesine katkısı olur. Evlenen bir çift er geç bebeklerinin doğmasını beklemeyi başlar. Gerçi çeşitli insanlar, kültürler ve toplumlarda bebek sahibi olma zamanı, çocukların sayısı ve aralarındaki yaş farkı gibi konularda bazı farklılıklar söz konusu olabilir. Fakat bebek sahibi olmak tüm kültürlerde ve toplumlarda ve çeşitli sosyal ve iktisadi sınıflar mensup olan insanların arasında vazgeçilmez bir arzu ve istektir. Bir aileye bebek geldiğinde o ailenin atmosferi neşelenir ve hoş bir hale bürünür. Ayrıca anne ve baba yeni sorumluluklarla tanışır. Bebeğin sağlıklı beslenmesi ve sağlık tedbirlerinden başka talim ve terbiye ailelerin çocuklara karşı en önemli sorumluluklarından biri sayılır ve bu yüzden ailenin işlevlerinden biri olarak yerini alır.
Aile ocağı uygun ortam, uygun imkanlar ve uygun şartlar hazırlayarak çocukların talim ve terbiyesinde ve geleceğinde önemli rol ifa eder. Geçmişte kreşler gündeme gelmeden ve yeni özel okullara söz konusu olmadan önce çocukların talim ve terbiyesi ve yaşam için gerekli olan tüm maharetlerin öğretilmesi ailenin göreviydi. Dolayısıyla o dönemde çocuklar anne ve baba ve ailenin büyüklerinden resmi olmayan bir eğitim sisteminde ahlak ilkeleri, sosyal kurallar ve ayrıca çeşitli meselelerle tanışırdı. Günümüzde yaşam tarzında yaşanan değişikliklerin ardından ve özellikle gelişmiş ve karmaşık hale gelmiş toplumlarda aile ocağının bazı görev ve sorumlulukları kreşlerin, okulların ve diğer talim ve terbiye kurumlarının üzerine düşmüştür. Buna karşın bu kurumların hiçbirinin ailenin ifa ettiği rolü ve üstlendiği sorumluluğu aile gibi yerine getiremeyeceği kesindir.
Aile fertlerinin cismi ve ruhsal güvenliğini ve sağlığını temin etmek de ailenin en önemli görevlerinden biri sayılır. Aile fertlerinin sağlıklı beslenmesi için gerektiği planlamanın yapılması ve ailenin sağlık koşullarının uygun hale getirilmesi hiç kuşkusuz aile fertlerinin duygusal ve ruhi açıdan en iyi şekilde yetişmelerine de katkı sağlar. Beslenme gereksinimlerine gereken özen gösterilmeyen ve ailenin sağlık koşulları önemsenmeyen ailelerde türlü hastalıklara yakalanmak kaçınılmazdır. Öte yandan aile fertlerinin duygusal meselelerinden göz ardı edilmesi ve ruhsal ihtiyaçlarını karşılamaması psikolojik açıdan dengeli olmayan insanların yetişmesine sebebiyle verir.
Bu konuda İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hameneği şöyle buyuruyor. İnsanoğlunun ihtiyaç duyduğu en önemli şey huzurlu bir yaşamdır. İnsan saadeti her türlü ruhi bunalım ve ızdıraptan uzak durmasına bağlıdır. Bunu ise insanlara veren ailedir. Araştırmalar ruhi açıdan sağlıklı olmayan çiftlerin genellikle huysuz ve sağlıksız evlatlar yetiştirdiğini gösteriyor. Depresyon içinde olan annelerin genellikle içine kapanık ve inzivaya çekilmeyi tercih eden evlatları oluyor ve bu çocuklar daha sonra topluma ayak bastıklarında türlü sıkıntılarla karşı karşıya kalıyor. Bu yüzden insan ister aile ocağı kurarken ve ister ortak yaşamı boyunca kendisinin ve aile fertlerinin duygusal ve ruhi gereksinimlerini gözetlemesi ve bu bağlamda gerekli olan eğitimi ve bilgileri alması gerekir.
Muhterem dinleyiciler, aile ocağının önemini ve bu kurumun temellerini güçlendirme yollarını ve aile fertlerinin karşılıklı görev ve sorumluluklarını eksen alan sohbetimizin sonuna geldik. Esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın gezilecek yerleri.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Burucan şehrini ziyaret etmek istiyoruz.
Loristan'ı ve cazibelerini görmek her yolcu için benzersiz bir anı yaratır. Loristan şehrinin kendine has rengi ve kokusu vardır ve her biri Allah'ın yarattığı güzel doğasıyla turistleri şaşırtmaktadır. Örneğin yazılmaya ve hatırlamaya değer güzel Burucet şehri. Thank you.
Evet, Burcad şehrinin girişinde, çevresinde çeşitli kebapçılar ve başka yiyecek dükkanları bulunan bir meydan vardır. Orada kahvaltı ve dinlenme için arabayı durdurmuşlar, ardından Keperge Boğazı'na doğru gittik. Burcad'ın kuzeybatısındaki bu güzel boğazda sadece yürüyerek veya bisikletle geçilebilen bol dolambaçlı kalıcı bir nehir vardır. Biz burayı yürüyerek geçtik.
Nehrin her iki tarafında dağcılık yolu vardır. Bu boğaz Keperge'nin son köyünden başlar ve Venai denilen bir bölgede sona erer. Bu boğaz dağcılar için en iyi ve en güzel dağcılık yollarından biridir ve içinde iki ılıca taş köprü ve mahfi denilen bir mağara ve raf vardır. Kuzeybatıdan güneybatıya doğru gidersek Fedek Parkı eğlence kompleksini göreceğiz. Bu kompleks Çoğa Eğlence Tepesi'ne yakındır. Bu park Burcert'teki en büyük şehir parkıdır. Bu parkta Gelerud nehrinden gelen suyla dolan birbirine bağlı üç göl vardır. Bu göl Batı İran'daki en büyük yapay göldür.
Fedek Parkı'ndan görebildiğimiz Çoğa Tepesi'ne gidiyoruz. Bu tepe Bam-ı Burucerd olarak bilinir ve güzel bir eğlence yeridir. Şehrin güzel manzarasını buradan görebiliyorum. Çoğa Tepesi'nde efsanevi heykeller vardı. Bu heykelleri sorduğumda Areş Kemangir'in heykelidir dediler. Onun yanında bir dizi vahşi yaşam heykeli vardı. Çoğa Tepesi'nde çok yıldızlı oteli ve anonim şirketlerin çiçek bahçesini görebilirsiniz.
Eğlence mekanlardan sonra öğle yemeği için şehirdeki bir kebapçıya gittik. Çünkü Burucerd kebabının şimdiye kadar yediğimiz diğer kebaplardan farklı olduğunu duymuştuk ve bu farkı eylemde de hissetmek için gittik. Dürüst olmak gerekirse o kadar lezzetli ve suluydu ki önceki tüm kebapların tadını unuttum. Etin tazeliği, şişleme yöntemi ve etin kavrulma miktarı bu yörenin kebaplarının özel olmasının başlıca nedenleridir.
Tahran Radyosu.
Batı İran'ın mimari şaheserlerinden biri olan Burucerd Ulu Camisi'ni ziyaret edeceğiz. Bu cami şehrin doğusundadır. Oradaki rehbere göre caminin inşaatı Hicri Gameri 3. yüzyıla kadar uzanıyor ve eski ateşkedenin üzerine inşa edilmiştir. Caminin kubbesinin yerden yüksekliği 20 metredir ve anlaşılan bu caminin yapıldığı ilk yıllarda minaresi yoktu. Hicri Gameri 1209'da bu camiye minareler eklenmiştir.
Bu bina Sasani mimarisiyle İslam dönemi mimarisinin bir bileşimidir. Camiye girdiğimizde görkemli tuğla şebistanlarından geçtik ve ardından üzerine şiirlerin kazındığı 9 basamaklı güzel bir minberle karşılaştık. Mimariyi seven tüm arkadaşlarıma bu güzel camiyi ziyaret etmelerini tavsiye ederim. Camiden sonra İmamzade Cafer Aleyhisselam'a gittik. Bu İmamzade Şiilerin 4. imamı olan Hazreti İmam Zeynül Abidine 5 vasıtayla ulaşır.
Bu imamzade şehrin çok eski mezarlığın çevresinde yer almakta ve burada üstüne Kufi yazısıyla yazılmış çanak çömlekler bulunmuştur. Bu imamzade tarzı Selçuklu dönemi mimarisine kadar uzanıyor ve oradaki tablette Hicri Gameri 717 tarihi gözüme çarptı.
Daha sonra Kemaluddin Tabatabai'nin tarihi evine gittik. Bu ev Burucer'deki Seyit olan Tabatabai ailesinden olan ve din adamlarından ve Hacı Kemaluddin Nebevi Tabatabai'ye aitti. Bu evin özelliği tuğlaları, çinileri ve ahşap kapı ve pencereleridir. Kaçar dönemine ait lüks evlerden biri olan bu ev, Kültür Mirası Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür ve bu müze Burucer'deki tek müzedir.
Bu ev 3 katlıdır ve geniş bir avluya, birkaç şebistan ve salona ve bir şahnişine sahiptir. Girişi uzun bir koridor şeklinde olup at ahırının girişi de bu kısımdadır. Giriş koridoru kuzey tarafında ana binanın bulunduğu geniş bir avluya açılmaktadır. Binanın güney cephesi depo, mutfak ve banyoya ayrılmıştır. Batı tarafında bir su kanalı bulunmaktadır ve teras da bu kısımdadır.
Yapının doğu cephesinde tonuz bir görünüme sahip yüksek bir duvar bulunmaktadır. Odaların ve oturma odalarının içindeki tavan alçıdan olup tavan çerçeve işlemelidir. Odalarda pek çok tablo görülebilmekte. Şömine üzerindeki tablolardan birinin yanında ressamın adı Nimetullah Nekkaş olarak yazılmıştır. Üstad Nimetullah Nekkaş, Burucer'in usta ressamlarından biriydi ve bu eseri 3 yılda ortaya koymuştur.
Ardından bir kısmı yeni keşfedilen Burucer Kalesi'ni görmeye gittik. Anlaşılan yapı kazısı sırasında tesadüfen bulunmuştur. Burada eski su temini tesisatı ve sistemi vardı ve bu sistem çerçevesinde içindeki su ve çamuru arıtmak için toprak küpler kullanılırdı ve suyu arıtırdı.
Eski Burucer şehrinin ilki tüm şehri çevreleyen ve 57 kulesi olan İki koruyucu katmana sahip olduğu ve iç katmanının da hükümet kalesi için özel bir koruyucu katman olduğu anlaşılıyor. Bu eski şehir muhtemelen hakkında turistlere daha fazla bilgi verilecek olan, önümüzdeki yıllarda bilinecek olan keşfedilmemiş gizemler ve sırlarla doludur ve biz şimdilik sadece bu kısmına vardık.
Son olarak da yerlilerin Rasa dediği Burucer çarşısını gezdik. Çarşıda give ve çorap, iplik ve sicim, bakır kaplar ve geleneksel kumaşlar satan dükkanlar dikkatimizi çekti. Burucer şehri bir dünya kadar tarihe ve güzel doğaya sahip olsa da ister istemez bu şehre yaptığımız geziyi sonlandırıyor ve yol üzerinde başka şehirlere gitmek istiyoruz.
Değerli dinleyiciler, İran'ın gezilecek yerleri isimli programımızın bugünkü bölümünün sonuna geldik. Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Gençlik Gevheri.
Değerli dinleyiciler, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz. Bugünkü sohbetimizde gençlik çağında arkadaşlık ve arkadaş edinmeden bahsetmek istiyoruz. Acaba insan hangi sebepten ötürü bir dostla muaşeret etmeye ihtiyaç duyar? Acaba bunun sebebi insanın sosyal bir mahluk olması mıdır, yoksa muaşeret ederek hayat bilgisi ve sosyal bilgi mi edinmek istiyor? Gerçekte gençler iki sebepten ötürü diğer kesimlere nazaran başkaları ile arkadaş olmaya daha fazla eğilimlidir. İlkin genç insan kendi yaşıtları arasında belli bir konum kazanmak ve bu grup tarafından benimsenmek ve böylece yalnızlık hissine galip gelmek ister. Öte yandan genç insan arkadaşlık çevresinde kendini gösterebilir ve bir başka tabirle ben de varım diyerek yeteneklerini sergilemek ister. Dostluk ve arkadaşlık bizim kültür ve edebiyatımızda derin ve eşsiz mazisi vardır. Örneğin bazı eskilerimiz şöyle demiştir. Dost bul, çünkü dost huzur etkeni ve sıkıntılarda dayanağınızdır. Ya da şöyle demişler. Kimin bol dostu varsa düşmanlarına musallattır. Gençlerin yaşamında ve kaderinde etkili olan etkenlerden biri dostluk ve gönül birlikteliğidir. Her idealist genç kemal derecelerine nail olmak ve kişiliğini pekiştirmek için dost bulma konusunda çok titiz davranması gerekir. İnsan giyim kuşam alımında sarf ettiği çaba ve titiz davrandığı gibi dost bulma konusunda da aynı şekilde davranmalıdır. Çünkü dost giyim, kuşam gibi insanın görece kişiliğini yansıttığı gibi insanın kendi üzerinde de derin ve gizli tesirleri vardır. Ve bu konuya İslami rivayetlerde sık sık vurgu yapılmıştır. Bir insanla arkadaş olmadan önce onu sınamak ve daha sonra arkadaşlık sınırlarına uymak ve arkadaşın iyi özelliklerini gözetlemek İslam öğretilerinde vurgulanan konulardır. Yüce Allah Kur'an-ı Kerim'de arkadaş seçiminde dikkatsiz davranan insanlar hakkında Furkan suresinin 28. ayetinde bu insanların keşke falanca kişiyle arkadaşlık etmemiş olsaydım diye yakınmalarından söz etmiştir. Her insan yaşamı boyunca sürekli başkalarıyla birlikte arkadaş olmaya muhtaçtır. Nitekim insanlar iyi arkadaş sahibi olmaktan derin mutluluk duydukları gibi yalnızlıktan da bir o kadar acı çeker ve uygun ve şayeste bir arkadaşı olmaması onları derinden üzer. Bazen kimi insanlar dikkatsizlik veya konu hakkında doğru bakış açısına sahip olmamak yüzünden bir seçim yapmak zorunda kaldıklarında aceleci davranır ve belki de görecede küçük ve önemsiz gözüken bir hata yüzünden çökmesine ve sapmasına zemin hazırlayabilir. Dolayısıyla doğru bilgi sahibi olmak ve seçim yaparken yeterli özeni göstermek yaşamın çeşitli alanlarında başarı sırlarından biridir. Bu yüzden gençler de doğru seçim yapmak için ilkin kendilerini geleceği düşünme silahıyla donatmaları ve yaptıkları işin çeşitli boyutlarını göz önünde bulundurmaları ve ardından çok ciddi bir şekilde saadet yolunu seçmeleri gerekir.
Tahran Radyosu.
Hazreti Ali aleyhisselam, Haris Hemedani'ye yazdığı mektupta ona şu tavsiyede bulunuyor. Düşünceleri hata ve amelleri çirkin olan insanlarla arkadaşlık etme. Çünkü insan arkadaşının yoluna ve yöntemine alışır ve onun düşüncelerine gönül vererek bağlanır. İranlı sosyolog Doktor Ekberyan bu konuda şöyle diyor. Günümüzde gençlerin makul ve normal olmayan beklentileri, aile içinde anlaşmazlık, bireysel ve sosyal alanlarda hüsran yaşamak, suni blu duygusu, internet ve uydu kanalları gibi teknolojiler, dünyanın çeşitli bölgelerinde gençlere yönelik ciddi zararlara sebebiyet vermektedir. Gençler kendilerine bağımsız hissetmelerinin yanında kendi yaşıtlarıyla irtibat kurmaya çalışır ve onlarla birlikte olmak neşe ve mutluluklarına sebep olur. Şimdi eğer genç insan kendi yaşıtlarından arkadaş edinmeye dikkat etmezse bu zararlar daha ağır ve daha ciddi olabilir. Gençler çok rahat bir şekilde arkadaşlarından etkilenir. Ve yine çok rahat bir şekilde başkaları ile arkadaş olur. Bu yüzden bazı durumlarda ciddi zararlara maruz kalabilir. Nitekim doğru tanımadan kurulan arkadaşlıkların büyük bir bölümü hüsran ve bireysel ve sosyal yaşamda pişmanlıkla sonuçlanır. Bu konuda Hazreti Ali aleyhisselam şöyle buyurur. Kim doğru tanımadan başkası ile arkadaşlık ederse kaçınılmaz olarak fasıklarla arkadaşlık eder. Hazreti Ali aleyhisselam ayrıca fasık arkadaşların insan üzerindeki etkisi hakkında da şöyle buyurmuştur. Kötü insanla arkadaşlık etme. Zira senin huyun senin farkında olmadan gizlice onun huyundan etkilenir. Her halükarda dostluk bir insanın sosyal konumu ve kaderinin belirlenmesinde güçlü bir etken olduğunu unutmamak gerekir. Gençler doğal ve zati bir çekim gücü etkisinde kalarak dostluğa ve dost bulma eğilimine yatkındır ve onların içindeki bu güçlü çekim gücü onları kendi yaşıtlar arasında bir veya birkaç kişiyle en derin dostane ilişkileri kurmaya yöneltir. Genç insan her dostun aslında onun bir yansıması olduğunu bilmesi gerekir. Pak ve kötülüklerden arınmış bir dost bulmak çok önemlidir. Öyle ki iyi bir dost bulma kaygısı genç insan için bir değer ve bir erdem sayılır. Gerçekte dostluk her insanın kişiliğinin gelişmesinde, ahlaki özelliklerinin şekillenmesinde etkili etkenlerden biridir. Genetik ve taalim terbiye etkenlerinin yanında insanın huyunun şekillenmesinde ve gelişmesinde de önemli payı vardır. Bu yüzden tanımadan başkalarıyla dost olan insanlar kaçınılmaz olarak fasık insanlarla dost olmaya katlanmak zorunda kalır. İslam peygamberi bir tavsiyesinde şöyle buyurur. Her insan kendi dostunun inancına tabidir. O zaman hepiniz kiminle dostluk ettiğinize dikkat etmelisiniz. İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem en iyi dostun insana Allah'ı hatırlatan, maneviyata yaklaştıran kişi olduğunu buyurur. Bir gün İbni Abbas Resulullah Efendimiz'den sorar. En iyi dost kimdir? Allah Resulü şöyle karşılık verir. Onu görmek size Allah'ı hatırlatan, sözleri bilginizi artıran, ameli sizde ahirete rağbet duygusunu oluşturan kimsedir. Gerçekte Allah Resulü'nün bakış açısında iyi bir dost, ıtır satan kimsenin masalına benzer. Öyle ki eğer sana ıtırını vermezse en azından hoş kokusu sana ulaşır. Ve kötü dostun masalı demircinin masalıdır. Öyle ki eğer senin elbiseni yakmasa bile kötü kokusu seni sarar. Öte yandan dostlukları pekiştirmek ve kalıcı yapmak genç insanın en güzel marifetidir. Ve kurulan dostlukları derinleştirerek köklerini güçlendirmek suretiyle onları ebedileştirebilir. Kuşkusuz bu önemli sonuca ulaşmak için bazı ilkelere uymak gerekir. Bu ilkelerden biri dostluğumuzu beyan etmektir. Dostumuza sevgimizi ifade etmek, göstermek ve dostluğun kalıcı ve güçlü olmasında çok etkilidir. Rivayetlere göre Allah Resulü şöyle buyurur: "Ne zaman sizlerden biri din kardeşini seviyorsa bunu ona açıklasın. Zira bu amel kardeşlik temelini ve sevgiyi güçlendirir." Bir başka ilke, dostun ihtiyaçlarını karşılamak ve ona sıkıntıda olduğu zamanlarda yararımızın dokunmasıdır. Bu, dostluğun temelidir. Bu konuda İslam peygamberi şöyle buyurur: "Eğer biri dostunun hacetini karşılamaya çalışırsa, Allah-u Teala da onun hacetine icabet eder. Eğer biri bir Müslümanın sorunlarından bir düğüm çözerse, Allah-u Teala da ona göre onun kıyamet gününde düğümlerinden bir düğümü çözer." Dostluğun faydası zorluklarda ve sıkıntılarda dostumuzun elini tutmaktır. Kuşkusuz dostumuz talep etmeden ona yardım etmemizin, değerli İmam Sadık Aleyhisselam'ın da buyurduğu gibi, çok daha kıymetlidir. O Hazret şöyle buyurur: "Ne zaman arkadaşının bir haceti olduğunu öğrenirsen, o söylemeden önce yerine getir ve onu senden bu konuda yardım talebinde bulunmaya mecbur bırakma." İmam Sadık Aleyhisselam'dan çok güzel bir rivayette iyi dostun özellikleri şöyle beyan edilmiştir: "Dostun bazı özellikleri vardır ve kimde bu özelliklerin tümü yoksa o mükemmel dost sayılmaz. Ve kim bu özelliklerin tümünden yoksun ise onunla asla arkadaşlık yapma. 1. Açıkta ve nihanda sana karşı aynı şekilde davransın. 2. Senin iyiliğini kendi iyiliği, senin kötülüğünü de kendi kötülüğü bilsin. 3. Mal ve mevki seninle arkadaşlığını etkilemesin. 4. Senden gücünü esirgemesin. Ve 5. Zorluklarda seni yalnız bırakmasın." Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna geldik. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti via turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-2122-0136-82, ayrıca 0098-2122-0136-82 veya 0098-2122-16-2753 telefon numaralı sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.